Vahiy 19 açacağız. Vahiy kitabı çalışıyoruz zaten. İki vaaz kaldı. Bugün ve gelecek hafta bu koca kitabı bitireceğiz. Ve bugün Vahiy 19, 20 ve 21 çalışacağız. Ama kısa bir şekilde özet olarak çalışacağız. Ve bugünkü başlık iki şölen, iki krallık, iki diriliş. Çünkü bu bölümlerde iki şölen görüyoruz, iki krallık görüyoruz ve iki diriliş görüyoruz. Ve Vahiy kitabındaki her şey işte semgesel, mecazen ve işte bize gözle görülmeyen şeyler resimlerle, simgelerle, imgelerle göstermeye çalışan bir kitaptır. Yuhanna Anadolu'daydı, bunları gördü ve Anadolu kiliselere bunları iletmek istedi. O zaman yazıya döktü ve kiliselere paylaştı. Efes olsun, Philadelphia olsun, Laodikia olsun. Yani bizim bu topraklardan kiliseler yani. Ve birinci sahne burada Vahiy 19'da iki şölenden bahsediliyor. İki şölen. Yani her savaşın sonunda iki şölen gerçekleşir. Tamam mı? Zaten zaferli olanların şöleni, ganimeti paylaşarak, kutlayarak işte yiyip içerler. Çünkü bir kutlama var, bir zafer var değil mi? O zaman bir tarafta, işte bu hafta Galatasaraylıların yaptıkları gibi değil mi? Ne yazık ki. Bir şölen, bir kutlama. Öbür tarafta aslında kuşların şöleni. Çünkü kuşlar geliyorlar, orada yani savaş alanındaki ölüleri buluyorlar, onların etlerini yiyorlar böyle. Bu da bir şölen, bu da bir sofra. Tamam, akbabalar geliyorlar, afiyet olsun, geliyorlar işte etlerden doyuyorlar. İkinci şölen bu. Tamam mı? O zaman ya Mesih'in yemeğini yiyeceksin ya da kuşlara yem olacaksın. Tamam, ya da sofrada oturacaksın ya da sofra sen olacaksın. Yani bu iki şölen var. Ve işte Vahiy ilk önce bu iki şölen bahsediyor. Ama dedi ki bir savaşın sonunda. Peki nedir bu savaş? Çünkü bu bölümlerde okuyacağımız gibi Mesih bir savaşçı olarak, yiğit bir savaşçı olarak ortaya çıkıyor. Ha, o benim bildiğim Mesih değil diye düşünebilirsin. Benim bildiğim Mesih işte babacan, çocukları seven, değil mi işte çocukları öpen bir tanrıdır. O zaman nedir bu savaşçı? Yani ağzından kılıç çıkıyor, gözleri alev alev, giysileri kana batırılmış böyle. Nasıl bir şey bu? Aslında bir savaş var. Nasıl bir savaş? Şöyle düşünmenizsiniz. Bütün evren, dünya, her şey, insanlık Tanrı'ya aittir. Gerçek kral Tanrı'dır. O zaten her şeyi yarattığı için her şey ona aittir. Ama dünyaya, evrene sahte bir kral çıktı. Tamam mı? O çıktı ve o dedi ki ben her şeyi almak istiyorum. Tamam mı? Ve aslında bir iki gönüllü lazım. İlker, sana ihtiyacım var kesinlikle. Ve bir kişi daha, Adem. Sen gel, sen Adem olacaksın. Tamam mı? Şimdi Tanrı her şey yarattıktan sonra bütün yetki Adem'e verdi. Tamam mı? Al, yetkiyi al. Tamam mı? Yetki. Tamam mı? Tanrı dedi ki her şeye sen bakacaksın. Tamam mı? Benim adıma sen hükmedeceksin. Zaten seni kendi benzeyişimde yarattım. Beni temsil edeceksin. Tamam mı? Adaletle, doğrulukla sen her şeye bakacaksın. Tamam mı? O zaman yetkiyi Adem'e verdi. Sonra iblis geldi yılan olarak. Dedi ki o ben her şeyi almak istiyorum. O el koyacak, o gasp edecek. Onu dolandırarak, saptırarak yetkisini ondan çaldı. Çalayım mı? Çal bakalım. Tamam. O zaman o çaldı. Tamam ve artık her şey iblisin egemenliğinde. Yani karanlık egemenliğinde. Zaten eski antlaşma boyunca Ve yeni anlaşmanın bazı yerlerde iblise her şeyin hakimi olarak yazılıyor. Her şeyin kralı, her şeyin egemenliği aslında iblis. Şu anda. Tamam mı? O yüzden bu kadar acı var. O yüzden ölüm var. O yüzden tecavüz var. O yüzden pislik var, iğrençlik var. Savaş var. Çünkü iblis egemen. Tamam mı? Sen buradan geç, herkes çıksın. Sonra Mesih, yani gerçek kralın oğlu Mesih, babasını temsil ederek, babasının onurunu, adını temsil ederek geldi. Dedi ki iblise karşı savaşacağım, yetkiyi ben alacağım. Çarmıha gelerek, ölümden dirilerek iblisin gücünü kırdı. Yetkiyi o aldı, artık Mesih'e kralların kralı ve Rablerin Rabbi diyoruz. Egemenliği geri aldı. Gasp edeni yok etti. Tamam mı? O zaman artık yetki nerede, kimde? Mesih'tedir. Tamam mı? Siz oturabilirsiniz. Bu çok önemli. Böyle kalın çünkü daha sonra sizi kullanacağım bence. Çünkü iblisi çok iyi yaptın böyle. Tamam. O zaman okuyoruz şimdi Vahiy kitabından. Vahiy 19 ve 9. Vahiy 19, 9. Sonra melek bana yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Ardından ekledi. Bunlar gerçek sözlerdir. Tanrı'nın sözleridir. O zaman birinci şölen, bu taraftaki şölen o. Kuzunun düğün şöleni. Dediğimiz gibi gelinin evleneceği gün. Büyük bir kutlama, bir şölen. Birinci zafer kutlaması o. Şimdi ayet 11. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar, savaşır. İşte İsa Mesih. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var, yetkisi var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Ayet 19. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. İşte bizim dövmeci Hakan yok mu? O bu ayeti okuyunca çok mutlu oldu. Çünkü dedi ki Mesih'in bir dövmesi var. Sonra dedi ki acaba dövmeci kim olabilir? O zaman wow, Tanrı bir dövmecidir, hamdolsun. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. Sonra ayet 17. Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı. Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlara binicilerin, özgür, köle, küçük, büyük, hepsinin etini yemek için toplanın. Tanrı'nın büyük şölenine gelin. İşte ikinci şölen budur. O zaman bu ayetlerin yapısı böyle. Birinci şölen gösteriliyor bize. Mutlu, zaferli kutlama. Sonra Mesih bir savaşçı olarak ortada. Sonra ikinci şölen. O zaman burada bir soru var. Hangisine doğru gidiyorsun? Yani şuna mı katılacaksın? Yoksa yem mi olacaksın? Ve İncil çok net bir şekilde öğretiyor ki ya Rab'in sofrasında oturacaksın ya da kuşların sofrası olacaksın. Ya başka bir şey yok. Bir ayak burada, bir ayak burada olmaz. Çünkü ortada Mesih var savaşçı olarak. O zaman millet burada, Mesih burada. Millet ya sağa ya da sola gidecek. Ya Mesih'in sağında, şölende ya da Mesih'in solunda kuşların sofrası. O zaman buraya nasıl herkes zaten diyecek ki ben orada olmak istiyorum, değil mi? Burada olmak isteyen var mı? Kuşlara afiyet olsun. Olmaz. O zaman o zaman buraya nasıl girilir? Zaten ayette diyor ki, ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Çağrılmak olmak lazım. Tamam, benim düğünümde 300 kişi çağırdık. Tamam mı? Birkaç ekstra kişi de geldi. Onları çağırmadık, yine de geldiler. Biz afiyet olsun dedik, işte bir şeyler verdik. Ama Tanrı'nın şölenine çağrılmak lazım. Davetiye lazım. Tamam mı? O çağrı nasıl alacağız peki? Aslında bu çok büyük bir soru değil mi? Anlıyoruz ki Tanrı sevgidir. Herkesi seviyor. Zaten yarattı seni. Seviyor seni, çağırıyor seni. Ama onun sesini duyabiliyor musun? Çünkü onun çağrısı yüksek sesle olmuyor. Yumuşak, ince bir sesle, yüreklerimizde, ruhlarımızda. Bazen o kadar çok meşgulüz, hırslıyız, çalışıyoruz ki onun sesini duyamıyoruz. Bazen o kadar çok telaş içinde, endişe içinde, korku içindeyiz ki onun sesini duyamıyoruz. Tanrı herkesi çağırıyor ama herkes bu çağrıyı duyamıyor. Sen Tanrı'nın sesini duydun mu kardeşim? Çünkü sadece ve sadece onun sesini duyanlar buraya girebilir. Onun şölenine girebilir. Ve bugün belki misafir olarak buraya geldiniz. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Doğru yerdesiniz bence. Ama bugün Tanrı'nın sesini yakalamak lazım. Seni çağırıyor, istiyor. Ve çağrılmış olanlara ne mutlu. Neden? Çünkü koskoca İstanbul'da Tanrı bizi çağırdı. Beni niye çağırsın ki? Beni niye sevsin ki? Biz İngiltere'deyken geçen hafta bu konferanstayken bir arkadaşın çok harika bir peygamberlik armağanı var. İşte orada 5000 kişi var. Adam sahneye çıkıyor. Diyor ki, bu benim arkadaş Julian, diyor ki burada biri var, yani bu bölümde oturuyorsun, üçüncü sırada oturuyorsunuz. İşte dizlerinizde bir problem var. Birmingham'da oturuyorsunuz, finans sektöründe çalışıyorsunuz. Uzun bir binanın şu katında çalışıyorsunuz. Arada sırada Londra'ya girip geliyorsunuz. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Çünkü şifa alacaksınız bugün. Ya o kişi nasıl hissedecek kendini bunca? Wow, onurlanmış. Değil mi? Tanrı beni nasıl seviyor? Arkadaş sonra dedi ki, bir telefon numarası okuyacağım şimdi. Tamam, işte gördüm şey kendi ruhunda. Okuyor bu telefon numarası. Kimdir bu kişi? Kişi ayağa kalkıyor böyle. Tanrı seni seviyor. Telefon numaranı seviyor. Adresini seviyor. Koskoca İstanbul'da kendini böyle hissedebiliyorsun aslında. Metrodasın. Metronun içinde binlerce kişi varken düşünebilirsin ki Tanrı'nın gözü onun halkında. Tanrı'nın gözü bendedir bunca insanlar arasında. Çünkü çağrılmışım. Hak ediyor muyum? Kesinlikle hayır. Hak etmiyorum ki. Bu lütuftur. Tanrı seni seviyor, çağırıyor. Gel benim soframda otur diyor. Kuşlara yem olma diyor. O zaman birinci buradaki sahne, resim o. İki şölen. Hangisine katılacaksın? Hangisine doğru gidiyorsun acaba? İkinci sahne. Bu iki krallık. Dedik ya, Aden bahçesinde yılan Adem ile Havva'ya saptırdı. Yani iblis Adem ile Havva'ya saptırdı, dolandırdı. Ve Mesih gelene kadar durum öyleydi. O zaman sen ayağa kalkar mısın? Mesih gelene kadar iblis bütün yetki iblisin ellerindeydi. Tamam mı? Ve iblis her şeyi hükmediyordu. O yüzden dünya bu kadar yozlaşmış, bu kadar çürümüş, bu kadar pis ve iğrenç. Çünkü iblis hükmediyor. Tamam mı? Kutsal kitaba göre. Ama diyor ki İsa Mesih geldi ve Mesih Gelişi bile yeterliydi. Çünkü gerçek kralın oğlu ya, onun varlığı bile yeterdi. İblisin gücünü kırmak için. O zaman Mesih geldi. Henüz çarmıha gerilmeden önce iblisin gücünü kırmaya başladı. İnsanlara şifa veriyordu. Yani insanları özgür kılıyordu. Ve Mesih bunu dedi. Çok önemli. Markos 3:21-27. Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Tamam. Şimdi Mesih'in dediklerine göre güçlü adam kim burada? İblis. Tamam mı? Ve onun evinden hiç kimse hiçbir şey çalamaz. Çünkü o hükmediyor o evi, o dünyayı. O zaman Mesih dedi ki ben geldim. Ben iblisi bağladım. Bu önemli, tamam mı? Kutsal kitabı anlamak için bazen göstermek lazım. Tamam mı? Diyor ki Mesih dedi ki ben geldim, güçlü adama bağladım. Güçlü adama bağladıktan sonra evini soyabilirim. Yani onun yetkisini altındakileri ben alabilirim. Artık seni iblisin evinden alacağım. Kendi evime alacağım. Seni de alacağım. Seni de alacağım. Ve iblis beni durduramaz. Çünkü onu bağladım. Tamam mı? Bu Mesih'in gelişinde gerçekleşti. Sonra Mesih çarmıha gerilmeden bir hafta evvel şunu da söyledi. Yuhanna 12:31. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Yani çarmıhta yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Bağladım, şimdi dışarı da atacağım. Hey. Tamam mı? Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Onu bağladığım için ve dışarı attığım için şimdi bütün insanları kendime çekeceğim. Onun evini soyacağım diyor İsa. Tamam mı? Çünkü iblis insanları kör ediyordu ama artık kör değiller ve Mesih'i görebiliyorlar. Ve bu Mesih'in gelişinde ve çarmıhtaki ölümünde ve ölümden dirilişinde gerçekleşen bir olay. Tamam, bu neden önemli? Çünkü sen oturabilirsin. Kendini çözebilirsin. Otur. Şimdi bak. Neden önemli? Çünkü vahiy bölümünü çalışıyoruz. Vahiy 20, vahiy bölümündeki en zor bölümlerden biri. O zaman biraz basitleştirmeye çalışıyorum. Tamam, bazı kutsal kitap öğretmenler basit bir şey alıp zorlaştırıyorlar. Ben zor bir şey alıp basit hale getirmek istiyorum sizin için. O zaman şimdi vahiy 20 ve 1. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Büyük bir zincir, neyse. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapayıp girişi mühürledi, bağladı ve aşağı attı. Bu ne zaman gerçekleşti? Mesih'in gelişinde gerçekleşti. Belki diyeceksin ki iblis bağlı gibi gözükmüyor, çok faal gözüküyor. Aslında burada çok net bir şekilde diyor ki artık ulusları saptırmasın diye. Yani şimdi her ulustan, her dilden insanlar iman edebilir, Mesih'e gelebilir. Bu daha önce imkansızdı. Ama şimdi iblis bağlandığı için mümkündür. O yüzden biz de geldik, iman ettik. Daha önce kördük, şimdi görebiliriz, Mesih'e gelebiliriz. Tamam mı? O zaman iblisin gücü sınırlandırıldı böyle. Kısıtlaştırıldı. O zaman ilk Adem yılan tarafından saptırıldı. İkinci Adem İsa Mesih yılanı ezdi. Bin yıl ne demek? Burada 1000 yıldan bahsediyor. Zaten gördüğümüz üzere vahiy kitabındaki bütün rakamlar, numaralar simgeseldir. Bu da simgesel. Ne simgeliyor? 1000 yıl. Düşünün. Ne simgeliyor olabilir. Çok uzun bir zaman. Çok uzun bir zaman. Yani şu ana kadar kaç yıl, gerçek yıl geçti? 2015. Mesih'in gelişinden bu yana 2000 yıl geçti ve 15 yıl geçti. Ve buradayız, İstanbul'dayız. Ve bu devam eden bir süreç. O zaman çok uzun bir zaman bu gerçekleşecek. İblis bağlanmış kalacak. Bütün uluslardan insanlar Mesih'e gelecek. Ve diyor ki, 20 ve 3, bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor. Ona sonra döneceğiz. Şimdi ayet 4. Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya tanıklık ve Tanrı'nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış onlardı. Hepsi dirilip Mesih'le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler. Şimdi bu ayet kimlerden bahsediyor? Bizden, imanlılardan, iblise tapmayanlardan, Mesih'e tapanlardan. Diyor ki, bak iki kral var, tamam mı? İblis nasıl bir kral? Onun krallık nasıl bir krallık? Herkes ezilmiş, herkes köle, herkes hasta. Öyle bir kral zaten. Mesih'in krallığında biz Mesih'le beraber tahtlarda oturuyoruz. Çünkü Mesih öyle bir kral. Yetkisini bizimle paylaşıyor. Buyur kardeşim diyor. Benim egemenliğine gir. Ama sadece köle olarak değil. Sen oğul olacaksın. Sen ailemde olacaksın. Sen tahta oturacaksın. Tamam mı? O zaman farkı görüyoruz burada iki krallık arasındaki. Buyur kardeşim. O zaman tahtlarda oturuyoruz Mesih'in egemenliğinde. Şimdi ayet 5, ilk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı bin yıl tamamlanmadan dirilmedi. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. Sen mutlu musun? Evet, kutsal mısın? Evet. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı'nın Mesih'in kahinleri olacak. Onunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler. O zaman ilk diriliş diyor. İlk diriliş nedir? Ne zaman ki bir kişi Mesih'e iman ederse eski hayatına karşı ölüyor, vaftizde gömülüyor, sonra diriliyor. İlk diriliş o. Mesih'e geldiğin zaman dirildin. Öldün, gömüldün, dirildin. Ruhun yenilendi. Yeniden doğdun. İlk diriliş budur. Ayet 7. Bin yıl tamamlanınca şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları Gog'la Magog'u saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı. Onları yakıp yok etti. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberin ve içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzluğa dek işkence çekeceklerdir. O zaman nedir bu bahsedilen? İblis bağlandı. Şimdi kaçtı mı? Mesih'in zaferi geriye çevrildi mi? İmkansız, olmaz. Zaten kutsal yazılarda yazılıyor bu olacak. O zaman Tanrı için bir sürpriz olmayacak. Ha, iblis hapisten kaçtı. Ha, olmaz. Aslında nasıl ki biri hapisten serbest bırakılıyorsa, çünkü mahkemeye gidecek ve mahkum olacak, aynı şey burada gerçekleşiyor. Zamanların sonunda kardeşler, Mesih geri geldiği zaman, ikinci gelişinde Mesih bütün yücelikle ve meleklerle, o zaman iblis kısa bir süre için serbest bırakılacak. Neden? Çünkü mahkeme gidecek Ve Tanrı onu sonsuzlara dek mahkum edecektir. Ama bu zaman içerisinde iblis diyecek ki ha bir fırsatım var. Bütün arkadaşlarımı toplayacağım. Savaşa çıkalım. O zaman topluyor herkes. Tanrı'ya karşı geliyor. Büyük bir hesaplaşma alıyor. Gökten ateş yağıyor. Onları yakıp yok oluyorlar. Bu kadar. O zaman korkmamak lazım. Bazı insanlar diyor ki işte son zamanlarda her şey çok daha kötü olacak. Yazılmıyor burada. Kısa bir süre olacak. Sonra iblis mahkûme gidecek ve her şey bitecek. O zaman bir tekrarlama. Bu iki krallıkla ilgili. Tamam. İblis krallığını kurdu ve kral olarak hükmediyordu. Sonra Mesih geldi, bağladı, hapse attı. Ve iblisin evini soymaya başladı. Yani biz iman ettik. Bu şu ana kadar devam eden bir gerçek. Devam da edecek. Ne zamana kadar bilemiyoruz. Bu 1000 yıl o zaman kilise çağı, şimdiki çağdır. Zamanın sonunda iblis serbest bırakılacak. Ama sadece mahkum edilmek için. Okay? Ya sonra, o zaman üçüncü noktamıza geldik. Az kaldı. Üçüncü sahne, iki diriliş. İki akibet. Daniel'den bir ayet okumak istiyorum bununla ilgili. Daniel 12:2 diyor ki, yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. O zaman çok eskiden Daniel peygambere göre ölü olan herkes, iyi, kötü, küçük, büyük, zengin, fakir, kadın, erkek, Türk, İngiliz, ölü olan herkes son gününde uyanacak, dirilecek ve ölümsüz bir beden alacak. Sonra herkes yargıçın önüne gözükecek. Kimileri sonsuz yaşama, yani ölümsüz bedenleriyle gidecekler. Kimileri sonsuz ölüme, sonsuz işkenceye, ölümsüz bedenleriyle gidecekler. O zaman ateş gölünde olacaklar ama ölemeyecekler. Sonsuz işkence. O zaman herkes dirilecek, kimileri sonsuz sevince, kimileri sonsuz ıstıraba. Okuyorum, Vahiy 20 ve 11. Sonra büyük beyaz bir taht ve tahta oturanı gördüm. Biz de göreceğiz. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Sürekli gördüğümüz gibi bu eski yaratılışın sökülmesi, gayri yaratılışı. Var olan her şey yok olacak, sonra yeniden yaratılacak. O zamandan bahsediyor. Ayet 12, tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Yani her yerden ölüler bir araya geliyor. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Bunu da bilmelisiniz. Mesih'teysen eğer, o kitaba bakılacak zaman senin yaptıklarına göre değil, Mesih'in yaptıklarına göre yargılanacaksın. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. Yani ölüm bile yok olacak. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. Senin adın yaşam kitabına yazılı mıdır? Büyük bir soru. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Her zaman dediğimiz gibi buradaki yeni kelimesi çok önemlidir. Diyor ki var olan her şey devam etmeyecek. Yok olacak. Yeni bir yeryüzü, yeni bir gökyüzü olacak. Yenilenmiş. Tamam mı? Şimdi kendi dirilişini düşün. Bireysel olarak. Tamam mı? Biz öleceğiz. Bedenlerimiz zaten çürüyecek. Değil mi? Biz İngilizler olarak bedenleri yakıyoruz. Biz gömüyoruz. Yer kalmadı bizim küçük adada. O zaman herkesi yakıyoruz. Belki gömüleceksin. Belki beden parçalanacak. Bilemiyoruz. Ama bedenin ölecek. Tamam mı? Mesih'in ikinci gelişinde dirileceksin ve yeni bir beden alacaksın. Nasıl bir beden? Bambaşka, görkemli, ölümsüz, güçlü, yakışıklı, saçları gür bir beden olacaksın. Ama seni sen yapan, beni ben yapan şey hala orada olacak. Yeni yaratılışta birbirimizi tanıyacağız. Ha şey kardeşim diyeceğim. Birbirimizi tanıyacağız. Seni sen yapan şey orada olacak. Çünkü Tanrı seni yarattı. İblis mahvetti. Tamam mı? O zaman yedi bedenlerimiz bambaşka olacak ama bir devamı olacak. Bizi biz yapan şey olacak. Yenilenmiş yeryüzünü ve gökyüzünü düşündüğün zaman aynı şey geçerlidir. O zaman yepyeni olacak, görkemli olacak. Orada güneş olmayacak. Çünkü Tanrı'nın görkemi her şeyi aydınlatacak. Tanrı bizimle yaşayacak. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir yer. Günah yok, pislik yok, iğrençlik yok, savaş yok, ölüm yok, gözyaşları yok, acı yok. Ama hala bir şekilde onu tanıyacağız. Bir devamı olacak. Çünkü eğer Tanrı, ya bunları yarattım, iblis mahvetti, tamam boş ver yeni bir şey yapayım diyen bir Tanrı ise o zaman ona güvenemezsin. Ama Tanrı sözüne sadık bir Tanrı'dır. O zaman her şeyi yarattı, iyi olarak yarattı. İblis mahvettiyse Tanrı iblisi yok edecek, bunu alacak, iyileştirecek, ortaya sürecek. Yenilenmiş dünya bu anlamına geliyor. Tamam biz lay lay lom diye bulutlarla uçmayacağız ki. Yenilenmiş bir yeryüzünde sonsuza dek beraber kardeşlerle beraber Mesih'le beraber yaşayacağız. Okuyalım devamını. Ayet 2. Kutsal kentin yani Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Yani Tanrı'nın kendisi yapacak. Şimdi Tanrı ruhtur. Nasıl silecek? Elleri var mı? Bilmiyorum. Göreceğiz. Ama bir melek bunu yapmayacak. Tanrı kendisi senin bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Hamdolsun. Bana tamam dedi. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım. O da bana oğul olacak. Yani başlangıçta Adem'in yitirdiği, kaybettiği o oğulluk hakkını biz yeniden alacağız. Yeniden Tanrı'nın oğulları deneyeceğiz. En son ayet. Ama korkak, imansız, iğrenç adam, öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılarına gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. O zaman tekrar ve en son olarak sonra duaya geçeceğiz. İsa Mesih'te bulunmayanlar ölecek, dirilecek, sonra sonsuz ölümde bulunacak. O zaman iki ölüm var. Birincisi fiziki, ikincisi manevi. Sonsuz manevi ruhsal bir işkence çekecekler. İsa Mesih'te olanlar ise biz iki kere dirilecek. İlk ölümümüz manevi, iman ettiğimizde, vaftiz olduğumuzda gerçekleşti. İlk ölüm bu. Öldün eski hayatına karşı. Senin helvanı yemedik mi geçen hafta ablacığım? Hamdolsun. Cenazen kutlu olsun. Öldün eski hayatına karşı. Sonra dirildin ruhsal olarak. İkinci diriliş fiziki olacak. Yeni bedenlerle yeni yaratılışta yaşayacağız ve artık ölmeyeceğiz. O zaman bu diriliş iki taksitle veriliyor. Türkiye'de her şey taksitle veriliyor ya. Tanrı Türk'müş demek. Tamam, birincisi ruhsal bir diriliş. Yeniden doğduk. Yeni bir ruhumuz, yeni bir yüreğimiz var. İkincisini hala bekliyoruz, özlüyoruz. Fiziki bir diriliş. Fiziki yenilenmiş bir dünyada yaşayacağız. Tanrı sözüne sadıktır. Birincisini verdiyse ikincisi kesinlikle ve kesinlikle verecektir. O zaman iki şölen. Hangisine doğru gidiyorsun? İki krallık. Hangisinde bulunuyorsun? İki diriliş. Hangisini yaşayacaksın? Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Amin. Kardeşler ağa kalkalım. Bir ayet, bir ilahi söyleyeceğiz beraber. Hissediyorum ki kutsal ruh bu sözler üzerine hayatlarımızda çalışmak istiyor. Beri şeyler üzerine. Birincisi bu. Misafirseniz eğer. Hoş geldiniz aramıza. Ama bu soru sizin için çok önemli. Hangisine doğru gidiyorsun? Mesih'te misin? Mesih'e iman ettin mi? Günahlarından tövbe ettin mi? Yeniden doğdun mu? Bu mümkün. Bir çağrı var. Herkese karşı bir çağrı var. Ama Tanrı'nın sesini duyabiliyor musun? Bazen yüreklerimizi sakinleştirmek lazım. Tanrı'nın sesini duyabilmek için. Belki bugün Tanrı sana konuşuyor olabilir. O zaman bu ilahi söylerken lütfen iyice düşünün, iyice değerlendirin. Bu teklif herkes için geçerlidir. Bu çağrı. Aynı zamanda imanlı kardeşlerimize bunu demek istiyorum. Umut var. Zor, acı bir zamandan geçiyor olabilirsin. Ama umut var. Tamam mı? Ve Tanrı bir gün bütün gözyaşlarımızı sileceğine göre bugün bile kutsal ruhunu göndermek istiyor. Teselli edici göndermek istiyor. Ve Tanrı bugün ruhu aracıyla her birimizi avutmak istiyor. Senin teselliye ihtiyacın var mı? Bugün kutsal ruh sana gelsin. Teselli etsin. Sevsin. Doldursun.